Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Hordat 1401, Hicri Gaberi 23 Şevval 1443 ve miladi takvimle 25 Mayıs 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 8 yıllık kutsal savunma yıllarına bakış, mutfak kültürü ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikte sonuncu önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında diyalogda işbirliğinin güçlenmesine vurgu yapıldı. Bağkırı bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik tek kutupta olmaz dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran ve Türkiye'nin bölgesel işbirliğini güçlendirmesini istedi. Tebriz'de uluslararası yapı fuarı açıldı. Rusya, NATO'nun Rusya'nın sınırlarına kadar yaklaştığını ve muharebe potansiyelinin arttığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'in mevkidaşıyla görüştü. Teksas'ta ilkokula silahlı saldırıda 21 öğrenci hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanlığından bir grup milletvekili 11. Meclis'in 3. çalışma yıl dönümü münasebetiyle İslami İnkılabı rehberiyle görüşecek. İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ruhullah Mütefekkir Azad, her meclisin yıllık çalışmasının başında milletvekilleriyle İslam İnkılabı rehberi arasındaki görüşmenin yapılmasına atıfta bulunarak, 2 yıl önce koronavirüs salgını nedeniyle toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Ancak bu yıl ilk kez 11. Meclis'te bu toplantı bizzat yüz yüze yapılacak dedi. Mütefekkir Azad, bugün yapılacak olan bu toplantıda İran İslam Danışma Meclis Başkanı 11. Meclis performansına ilişkin bir rapor sunacağını da sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı bölgedeki bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla toz sorununu görüştü. Emir Abdullayan bu doğrultuda Suriye, Irak ve Kuveyt dışişleri bakanlarıyla telefonla görüştü. İran Dışişleri Bakanı farklı ülkelerde insanların normal yaşamını bozan ve normal yaşamı tehdit eden yabancı kaynaklı toz probleminin yönetilmesinin hassasiyetini ve aciliyetini vurguladı. Bu kapsamda Çevre Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı ile İran'ın ilgili kurumlarından oluşan uzman bir teknik heyetin saha ve mübadele için ivedilikle Irak ve Suriye'ye gitmesi konusunda Dışişleri Bakanı ve muadilleri arasında mutabık kalındı. Bu bağlamda tozla mücadele bölgesel işbirliğinin bir kısmının Suudi hükümetinin aktif katılımına ve işbirliğine açık olduğu göz önüne alındığında Irak Dışişleri Bakanı'nın Suudi mevkidaşıyla bu konuyu sürdürmesine karar verildi. İran Dışişleri Bakanı'nın Suriyeli, Iraklı ve Kuveytli mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde de bu konuda ortak bir bölgesel ihtisas toplantısı yapılmasına karar verildi. İran Dışişleri Bakanı daha önce de Türkiye'li mevkidaşıyla telefon görüşmesinde toz problemini görüşmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölge ve dünyadaki bazı konuları ve gelişmeleri değerlendirirken iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında endişe duyulan konuları ele aldılar ve bazı bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yolları da ele alındı. Bölge ve dünyadaki gelişmeleri ilişkin düzenli koordinasyon ve istişarelerin devamı vurgulandı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktat, Suriye-İran ilişkilerinin gelişmesinden ve bu ilişkilerin siyasi, ekonomik ve bilimsel alanlarda ilerletilmesinin öneminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran'ın Suriye'ye devam eden desteğini takdir etti. Emir Abdullah'ı yanda Suriye ile İran arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini de vurguladı ve Tahran'ın Suriye ve halkına verdiği desteği ve Batı'nın zorlayıcı önlemlerinin yaptırımların Suriye üzerindeki olumsuz etkilerin üstesinden gelmek için gerekli yardımın devam ettiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Suriye ve İran, Batı'nın bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalayan koplularına karşı bir kale konumunda dedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, dünyanın gelecekteki istikrarı ve güvenliğinin tek kutupluluk ve askeri yollarla olamayacağını belirterek, uluslararası koşullar ve tehditler İran ve Avrupa arasında sürekli istişare, sürekli etkileşim ve sürdürülebilir işbirliğine doğru ilerlemeyi öngörüyor, dedi. İran Ajansı'na göre İran ile İtalya arasında 3. tur siyasi müzakereler dün Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Pilato arasında yapıldı. Görüşmede Bagheri iki ülke arasındaki tarihi bağlara, ekonomik işbirliğine ve dostane ilişkileri temasla İran-Avrupa ilişkilerinin son birkaç 10 yıldaki patolojisi, Avrupa'nın ilişkilerde kabul edilebilir bir istikrar düzeyine ulaşma çabalarının elzem olduğunu göstermektedir, dedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı artık uluslararası durum ve özellikle enerji güvenliği ve gıda güvenliği ve dolayısıyla dünyadaki ve özellikle Avrupa'daki ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik büyük tehditler İran ve Avrupa arasında sürekli istişare, etkileşim ve sürdürülebilir işbirliğine doğru ilerlemeyi zaruri hale getiriyor, dedi. Bölgesel konularda ortak istişare ve işbirliği alanlarına değinen Bakire, Afganistan ve Yemen'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için pratik eylem çağrısında bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ticari ve iktisadi işbirliğinin ihmal edilmesini iki ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda değerlendirmedi ve çeşitli düzeylerde ve konularda istişare görüşmelerin kapsamının genişletilmesi önerisini memnuniyetle karşıladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, Türk meslektaşı Faruk Kaymakçı ile yaptığı görüşmede, İran ve Türkiye'nin ikili ilişkilerini geliştirmekle birlikte bölgesel işbirliğini artırması çağrısında bulundu. Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı sırasında Kaymakçı ile bir araya gelen Safari, Türk mevkidaşı ile ikili ilişkilerle bölgesel işbirliğini ele aldı. Safari bu görüşmede İran ve Türkiye'nin 2021 yılındaki ticari ilişkilerinin bir önceki yıla göre büyük artış kaydettiğini belirterek ikili ve bölgesel işbirliğinin artırmasının önemine değindi. İran'la Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vurgu yapan Safari, Türkiye ile bankacılık, ticaret, taşımacılık, transit, enerji, sağlık ve yeni bir bilgi tabanlı teknolojiler alanındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı da bu görüşmede yaptığı açıklamada iki ülke ilişkilerinin Çeşitli alanlardaki önemine değinerek İran'la ekonomik işbirliği teşkilatı dahil olmak üzere bölgesel kurumlar çerçevesinde işbirliğini yükseltmeye hazır olduklarını söyledi. Bu görüşmede taraflar ayrıca iklim değişikliği ve kuraklık konularına dikkat çekerek bölge ülkelerinin çevrenin korunması ve ortak su kaynaklarının yönetimi konusunda bölge ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi.
İran'ın Sahand, Bonap ve Türkiye'nin Atatürk Erzurum Teknolojisi Üniversiteleri eğitim ve araştırma alanlarında karşılıklı işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı. İran'a göre Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı ile Sahand Üniversitesi Rektörü İsmail Fatih Fer arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına göre taraflar eğitim, araştırma, öğrenci değişimi, mühendislik fakültesinin kurulması ve Atatürk Üniversitesi'nde petrol araştırma merkezi oluşturması alanlarında işbirliği yapacak. Türkiye'deki Bonap ve Atatürk Üniversitesi arasında mutabakat zaptında iki taraf öğrenci değişimi, ortak bilimsel projelerin uygulanması ve iki üniversitede okuyan öğrencilere ortak üniversite diploması verilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.
İran-Rusya ortak enerji toplantısını bugün Rusya'dan üst düzey bir heyetin katılımıyla başkent Tahran'da düzenleneceği bildirildi. Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran ve Rusya petrol ve doğalgaz rezervleri ve jeopolitik konum açısından büyük potansiyeller barındırıyor ve birlikte işbirliği yapmaları takdirde uluslararası ekonomi ve enerji sektöründe yeni denklemler oluşturabilir. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Roak dün başkent Tahran'a gelirken bugün yapılacak İran-Rusya toplantısına katılacak. İran ve Rusya'nın ekonomisi enerji odaklı ve ekonomileri daha çok petrol ve enerji üzerine odaklıdır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Zehra Erşadi, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Şirin Ebu Akile, uluslararası toplumun İsrail rejimine ve Filistin'e karşı devam eden savaş suçları ve terörizme karşı eylemsizliğinin bir başka kurbanıdır, dedi. Erşadi, silahlı çatışmalarda gazeteciler, medya çalışanları ve ilgili personelle dahil olmak üzere sivillerin korunmasının önemini vurguladı ve silahlı çatışmanın tüm tarafların çatışma halindeki sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamında mesuliyetlerine tam olarak uymaları gerektiğini söyledi.
27. Uluslararası Yapı Endüstrisi Fuarı dün Tebriz Uluslararası Fuar Merkezi'nde açıldı. Yerine göre fuara İranlı üretici ve tüccarların yanı sıra Türkiye, Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya ve Tayvan'dan temsilciler katılıyor. Fuarda her türlü inşaat malzemeleri, sıhhi ve inşaat vanaları, beton ve endüstriyel makineler, porselen ve sıhhi tesisat hizmetleri, her türlü zemin, asansör ve ilgili parçalar, UPVC ve alüminyum PVC, kapı ve pencereler, asma tavanlar, izolasyon, nemlendiriciler, otomatik kapılar, teknik ve mühendislik hizmetleri, polipropilen, boru ve ek parçaları, klimalar, radyatör gibi yüzlerce ürün sergileniyor. Tebriz'de dün başlayan 27. Uluslararası Yapı Fuarı Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıca 9. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Endüstriler Ekipman ve İlgili Hizmetler Fuarı Salı günü İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve İran Demiryolları Genel Müdürü Seyit Miat Salihinin huzurunda açıldı. Açılışta konuşan Kasımi, ulaşım konusunda Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Kazakistan ile çok iyi anlaşmalara varıldı, dedi. Kasımi, Fars Körfezi'ne komşu ülkelerle deniz taşımacılığı ve kombine taşımacılık alanında İran'da bir lojistik merkez kurarak ürünlerini İran demir yolları aracılığıyla Orta Asya'ya gönderebilecekleri konusunda da anlaşmaya varıldı, dedi.
İran'ın Kerman Eyalet Emniyet Müdürü eyalette bir tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. İran'ın Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Abdurrıza Naziri, Kerman polisinin geçen araçları durdururken bir kamyondan şüphelendiklerini ve kamyonu durdurduklarını ve aracın içinden bir tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı, askeri ittifakın genişlemesini herkese zararlı olarak nitelendirerek NATO üyelerinin ikiyüzlü siyasetlerini ve girişimlerini eleştirdi. Erdoğan, NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor, dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa bizim doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de çok büyük katkılar sağladığımızı göreceklerdir. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan veya düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor, dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde arttırdığını söyledi. Shoigu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Savunma Bakanları toplantısında çevrimiçi konuşma yaptı. Doğu Avrupa'da kolektif güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleştiğini belirten Shoigu, NATO'nun doğuya genişlediğini ve Rus topraklarının yakınlarına saldırı silahlarının konuşlandırıldığını anımsattı. Shoigu, Rusya'nın çabalarına rağmen kilit sorunları çözme önerilerinin Batı tarafından dikkate alınmadığını da ifade etti. Amerika'nın mevcut uluslararası güvenlik mimarisini tamamen ortadan kaldırmak için bir rota belirlediğini belirten Shoigu şöyle dedi. Kuzey Atlantik İttifakı sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde arttırdı. Ukrayna'nın NATO'ya katılması, topraklarında koalisyon askeri altyapısını konuşlandırması için çabalar yoğunlaştırıldı. Ukrayna, Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan bize düşman bir devlete dönüştü. Dahası Ukrayna'nın nükleer silahlar ve bunların dağıtım araçlarını yaratacağı konusunda gerçek bir tehdit var.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Türkiye ordusundan 5 asker hayatını kaybetti. Bu arada 5 askerin öldüğü çatışmada 2 askerin de yaralandığı belirtildi.
Öte yandan Türkiye'de son yıllarda yüzlerce doktor çalışma koşulları ve ücret sebebiyle Türkiye'den başka ülkelere göç ediyor. Türk medyasına göre Türkiye'deki çoğu doktorların gelirlerinden ve çalışma koşullarından memnun olmadığı yabancı bir ülkeye göç etmenin ve göçmen bir doktor olarak çalışmanın onlar için uygun olduğu ortaya çıktı. Yurt dışına giden doktor sayısı her geçen gün artarken özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında endişe verici bir artış oldu. 2012 yılında sadece 59 doktor yurt dışına taşınmak için başvurmuştu. 2021 yılının ilk 11 ayında bu sayı 1200'ü geçtim.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyareti ev sahibi mülkedaşı Riyad el-Maliki ile ikili ilişkilerin geliştirmesi için atılacak adımları ele aldı. Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığı binasında Maliki ile baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Filistin direniş grupları salı gecesi Siyonist Yahudi yerleşimciler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığın sonuçları konusunda Siyonist rejimi uyaran bir bildiri yayınlayarak Kudüs kılıcının kınından çıktığı uyarısında bulundular. Direniş hareketleri yaptıkları ortak açıklamada işgal yönetiminin aşırı Siyonist gruplara Mescid-i Aksa içinde Talmudi ayinler ve bir takım saçmalıklar yapma izni vermesi bizim ilkelerimize ve değerlerimize karşı düşmanca tavrın tehlikeli bir şekilde şiddetlenmesi ifadesine yer verildi.
Amerikan Hazine Bakanlığı, Filistin direniş grubu Hamas'a gelir elde etme bahanesiyle 4 kişi ve 6 şirketin adını yaptırım listesini aldı.
Yemen ordusu, Suudi Arabistan'ın kuzeybatı Yemen'deki 3. işgalci insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, bir hafta içerisinde Suudi Arabistan'ın liderliğindeki işgalci ve saldırgan düşmana ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Ermenistan'ın kendi topraklarında hiçbir koridorun oluşturmasına izin vermeyeceğini söyledi. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la hem demir yolları hem de karayollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur koridorunun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.
Ve son haberimiz, Teksas'ta ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Amerikan basını olayda 19 çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırgan ise ölü ele geçirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran-Kazakistan ilişkilerinin geliştirmesine vurgu. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatemi Emin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Ticaret Bakanı Bakıt Sultanov ile görüşmesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritasının çizilmesine vurgu yaptı ve şöyle dedi. İran Ticareti Geliştirme Örgütü, Kazakistan'la ticari işleri özel bir şekilde takip ediyor. Fatemi Emin ayrıca şöyle dedi. İran ve Kazakistan arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak yatırımın geliştirmesiyle birlikte derin işbirlikleri, kalıcı ve geniş çaplı işbirlikleri şekillenecektir. Bakıt Sultanov da İran lojistik ve tedarik imkanları ile Trans-Hazar koridorunun güçlendirilmesini vurgu yaparak şöyle dedi. İran sahip olduğu kapasite ve kabiliyetler sayesinde Kazakistan'ın bölgedeki önemli ortağına dönüşebilir. Adı geçen Kazak makamın belirttiğine göre Kazakistan Başbakanı Türkiye'ye son ziyaretinde de İran'ın 3 ülke arasında ticari ilişkileri güçlendirmesinde kapasitelerin kullanılmasına vurgu yapıldı ve İran'ın Kazakistan ve Rusya'nın bölgede ihracat platformuna dönüşmesi konusu tartışıldı ve ele alındı. Bu ziyarette ayrıca Kazakistan Başbakanı'nın Rusya ziyareti sırasında da İran'ın ekonomik potansiyellerinden yararlanmaya vurgu yapıldı. Kazakistan Başbakan Yardımcısının pazartesi günü Tahran'ı ziyaret etmesi sırasında İran ve Kazakistan Demiryolları Başkanları İran üzerinden transit kargoyu önemli ölçüde arttırmak için demiryolu işbirliğini arttırmak ve iki ülke arasında tercihli tarifeler belirlemek için bir mutabakat zaptı imzaladılar.
Hazar Denizi'nde iki komşu olan İran ve Kazakistan birbirleriyle kara sınırı olmamasına rağmen her iki ülkenin de çeşitli ekonomik, ticaret, enerji, sanayi ve tarım alanlarında ve diğer alanlarda yüksek kapasite ve potansiyele sahip olmuşlardır. Bu nedenle Kazakistan'ın bağımsızlığından sonra son 10 yıllar boyunca her zaman ikili ilişkilerin genişlemesine vurgu yapılmıştır. Kazakistan, Orta Asya'nın en büyük ülkesidir ve petrol ve gaz çıkarma ve ihracatını ek olarak maden ihracatı gibi diğer alanlarda da yüksek bir konuma sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti de bu büyük Orta Asya ülkesiyle ilişkilerine özel önem vermiş ve her zaman mümkün olduğu kadar ilişkileri güçlendirme ve genişletme ihtiyacını vurgulamıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli örneklerinden biri de geçtiğimiz yıllarda İran'ın Kazak petrolünü takas etmesiydi. Bakıt Sultanov'un Tahran ziyareti ve ekonomik işlerden sorumlu yetkililer başta da 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle yaptığı görüşme ilişkileri daha da geliştirebilir bir düzeye taşıdı. Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir ise 13. hükümette İran İslam Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde çok iyi açılımlar sağlandığına dikkat çekerek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artması ve iki ülke arasındaki işbirliklerin derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gereken iradenin olduğunu gösteriyor. İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığı döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında ekonomik diplomasinin rolü bölge ülkeleri ve komşularla yakınlaşma, ekonomik ve ticari ilişkiler kurma önceliğin temel alan yeni yaklaşım nedeniyle vurgulanmıştır. Bu bağlamda ekonomik diplomasiyi güçlendirmeye ve komşularla etkileşimi artırmaya dayalı komşuluk politikasını öne çıkarmak ve komşu ülkelerin kapasitelerini bir düzeyde ilişkileri güçlendirmek, diğer düzeyde onlarla gerilimleri azaltmak hedef olarak belirlenmiştir. 13. hükümet ise komşuluk politikasına öncelik vermiş. İran Cumhurbaşkanı en başından itibaren 13. hükümetin ekonomik diplomasisinin odak noktası olarak komşularla iyi etkileşimi ve kapsamlı işbirliğini belirlemiştir. Komşu ülkelerdeki mevcut kapasite ve sermayelerin ikili ve çok taraflı olarak kullanılması hükümetin dış politikasının bir özelliği olarak görülebilir. 13. hükümetin iyi komşuluk ilişkilerini korurken komşuları ile ilişkilerini genişletmeye yönelik dış politikasını memnuniyetle karşılayan Bakıt Sultanov, siyasi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesine yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti ve Kazakistan hükümetleri arasındaki ticaret hacmindeki önemli artışa dikkat çekti ve iki ülkenin hedeflerinin ve stratejilerinin birbirlerine uyduğuna vurgu yaptı. Sonuç olarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı ve ilişkilerin stratejik düzeyde artabileceği gözlemlenmektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz bölgede direnişin yayılması etrafında. Son bir yılda bir kez daha direniş ekseninin düşmanlara karşı hareketleri ve girişimleri arttı. Bu durum direniş ekseninin Batı Asya bölgesinde düzenin dinamikliğini ispatlıyor. 24 Mayıs İran takviminde işgalciliğe karşı direniş günüydü. 24 Mayıs 1982'de İran'ın güneybatısındaki Hürremşehir kenti 19 ay 578 günün ardından Bağız düşmanı işgalinden kurtarıldı. 24 gün sert savaşın ardından nihayetinde İran Silahlı Kuvvetleri Hürremşehir'i kurtardı ve Bağız düşmanını geri püskürttü. Hürremşehir'in kurtarılması farklı sebeplerden dolayı önem arz ediyor. Ancak bu nedenlerin başında direnişin bu büyük zaferin ardından bölgede yayılması ve büyümesi yer almaktadır. İşte bu büyük zaferden sonra bölgede direniş grupları oluşturulmuş ve Siyonist düşmanla karşı karşıya gelme denkleminde büyük değişiklikler yaşanmış. İsrail ordusunun yenilmezlik iddiası efsanesi ortadan kaldırılmıştır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 2022 Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada Siyonistlerin yenilmez ordunun Filistinlerin yenilmez iradesine dönüştüğünü belirtti. 2000 yılında Lübnan'ın Siyonist düşmana karşı direnişi ve İsrail birliklerinin Güney Lübnan'dan geri püskürtülmesi, Afganların Amerikan ordusuna direnişi, Suriye ve Irak direnişi de dahil olmak üzere işgale direnme stratejisinin birçok örneği vardır. Bu durumlar işgalciliğe karşı yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Terörist gruplar son 10 yılda bölgedeki direniş karşıtı hareketin yürütme kolu haline geldi. Ancak bölgedeki 10 yıllık kaos ve çatışmanın sonucu direnişi güçlendirdi. Bölgesel düzenleme eskiden Amerikan merkeziydi. Ancak şimdi direniş merkezi ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğinde Batı Asya bölgesinde önemli bir rol oynuyor.
Siyonist rejim çeşitli yollarla Filistinleri topraklarından çıkarmaya ve Filistin topraklarını işgal ederek yayılmacı eğilimlerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmakta. Ancak Filistin halkı işgale karşı direniş yolunu seçmiş ve bu işgalci rejime ağır bir darbe vurmuştur. Geçen yıl Siyonist rejim İsrail Mayıs ayında Filistinlere yeni bir savaş dayattı. Ancak 12 gün sonra ateşle bu galebe çalacağını zannettiği savaşı kesmek zorunda kaldı. Ateşkesin ardından Siyonist rejim Filistinlere yönelik düşmanlığı devam etti. Filistin halkı bir kez daha direnişe yöneldi ve son aylarda şehadet ve feda eylemleri ve operasyonları düzenleyerek 19 Siyonist öldürdü, onlarcasını yaraladı, direniş stratejisinin uzlaşma karşısındaki üstünlüğünü kanıtladı. Batı Asya meseleleri uzmanı Sadullah Zari'yi şu değerlendirmede bulundu. Bugün direniş cephesi uluslararası güvenlik, ekonomik ve siyasi karar alma organlarından doğrudan veya dolaylı olarak yer alabilmiş, direniş karşıtı kararların oluşmasını engellemiş, ekonomik, siyasi ve diğer başarıların ufuklarında hareket etmiştir. Aynı zamanda direniş cephesinden hiçbir kale yıkılmadı ve bu cepheden ayrılmadı ve başka yönlere eğilmedi. İran İslam İnkılabı'nın emperyalizmin larına karşı galebe çalması ve İsrail işgalciliğine karşı sağlam duruşunun bu direniş cephesi ve güçlenmesinin başlangıç noktası sayılır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Horda 1401, Hicri Kameri 23 Şevval 1443 ve miladi 25 Mayıs 2022 Çarşamba. Hicri Şems'e 4 orda tarihi İran takviminde İran'ın güney kentlerinden biri olan Desvol Diriniş ve İstikamet Günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın nedeni Desvol halkının Irak'ın devrik Saddam rejiminin savaş uçaklarından İran'la Irak Savaşı döneminde füzeli saldırılarına karşı cesurca direnmesiydi. Desvol kenti Kutsal Sanma döneminde Irak'ın Basri rejimine defalarca füzeli saldırılara maruz kaldı. Öyle ki bu kent füzeler kenti olarak adlandırıldı. İran'la Irak arasındaki savaşın başlarında bu kent 200'den fazla füze yağmuruna ve 20 bin kez kurşunlara maruz kaldı. Desvol halkı Saddam'ın yoğun füzeli saldırılarına karşı direnmeye başardı ve cuma namazları halkın yoğun katılımları ile gerçekleşti. ...694 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şevval 749'da Mısırlı tabip matematikçi ve yazar İbn-i Said Ensari dünyaya geldi. Mantık, tıp, matematik dallarında büyük yeteneği olan İbn-i Said Ensari, kendisinden önceki kendi dönemindeki önde gelen şahsiyetlerin geçmişleri hakkında geniş bilgilere sahipti. İbn-i Said Ensari yaklaşık 14 esere telif etti ki bunlardan en önemlisi İrşadul Kasid kitabıdır. ...331 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şevval 1112 yılında Müslüman fakih ve muhaddis Seyyid Nimetullah Cezayir'i 62 yaşında vefat etti. Fıkıh, hadis, tefsir ve Arap edebiyatı konularında üstad olan Nimetullah Cezayir'i İslam dini ahkamının yayılması ve tebliğ alanında büyük gayretler gösterdi ve bu alanda birçok öğrenci yetiştirdi. ...137 önce bugün miladi 25 Mayıs 1892'de eski Yugoslavya lideri Marshal Josip Broz Tito dünyaya geldi. Dış politikasında Yugoslavya'nın Sovyet etkisinden bağımsızlığını korudu ve dünya Komünist Partisi'nden ihraç edildi. Marshal Josip Tito uzun bir hastalıktan sonra 4 Mayıs 1980'de öldü. ...662 yıl önce bugün 25 Mayıs 1360 yılında bir grup Fransız denizci Gine Körfezi'ni keşfettiler. Afrika kıtasının batısı ve Atlas Okyanusu'nda yer alan Gine Körfezi'nin keşfinden sonra Fransızların bu körfeze nüfuzları başladı ve sonraları da Gine olarak adlandırılan ülkeye musallat olmaya başladılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Küresel gıda krizi kapıda, ülkeler korumacı politikalara yöneliyor.
Karar.
İmamoğlu, yeşil ceket giymeyle yeşil alancı olunmaz.
Star.
Türkiye'den sınır ötesine yeni operasyon sinyali.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Arif Kızılyalı'nın 23 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde bir parça Düşen Alım Gücü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası hafta başında yaptığı açıklamayla bütçenin 50.2 milyar TL açık verdiğini duyurdu. Faiz giderinin 19.1 milyar aşması döviz frenlemek için uygulanan kur korumalı mevduatın yarattığı yükün 5 milyar sınırına yaklaşması, cari açığında %139.6 fazla vermesi ekonominin nedenli berbat yönetildiğinin kanıtı gibiydi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhuriyet'in 17 Mayıs Salı günkü sayısındaki kara delik ülkeyi yutuyor haberi, Merkez Bankası'nın yarım ağızda yaptığı tükeniş senaryosunu sergilemeye yetti, arttı. Gel gelelim ülke ekonomisinin freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gittiğini görmek için Merkez Bankası'nın verilerine, ekonomistlerin süslü yorumlarına da gerek yok. Eğer bir otomobiliniz varsa ve benzinciden aldığınız fişleri aracınızda sağa sola atıyorsanız, torpido gözü ya da süperliklere bir bakının 5-6 ay önceki bir fatura elinize geçerse 150-160 günde nasıl fakirleştiğimizi kendi gözünüzle görürsünüz. Örneğin bu satırların yazarı 7 Eylül tarihinde aracına 7.76 TL'den 41.88 litre kurşunsuz benzin almış, 325 TL ödeyip. Aynı araç aynı benzinlikten dün yakıt aldığında ise 41.88 litre benzin için tamı tamına 957 lira ödedi. Yaklaşık 3 misli artmış akaryakıt 5-6 ay içinde. Gündelik yaşamın vazgeçilmezi enerjiyi ısrarla ve utanmazca zam yapıldığı sürece kimse kusura bakmasın, ekonominin toparlanma olasılığı yoktur. Hele hele üreticileri, aracıları, nakliyecileri tehdit ederek bir yere asla varılamaz. Bir parça düşen alım gücünün farkındayız diyen Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da 6 ay öncesine ait benzin faturalarını incelemesini rica ediyoruz. Gerçekten alım gücümüz bir parça mı düşmüş yoksa perişan mı olmuşuz yorum kendisinin. Cumhuriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği bir başka hassas konu ise Atatürk Havaalanı üzerine oynanan oyunlardı. Evet, önce Cumhuriyet yazdı. Atatürk Havaalanı'ndaki millet bahçeli görüntülü rant projesini, daha sonra da STK'lar, siyasi partiler ve muhalif basın peşimizden geldiler. Salı günü Şeyh istedi, AKP yıkıyor başlığı İstanbul Havaalanı'ndaki Birleşik Arap Emirlikleri oyununun perde arkasını gözler önüne serdi. Çünkü Arap şeyhleri sıcak para verecekleri İstanbul Havaalanı'nın işletmesini alırken Avrupa yakasında alternatif bir alan olmasın ricasında bulunmuşlardı. İşin ucunda petrodolar olunca da bizimkiler AHL'ye ilk kazmayı vuruverdiler. Cumhuriyet'in iki gün üst üste ısrarlı yayını ve oluşan kamuoyu baskısı AKP'nin rant projesini şimdilik durdurduysa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçesi projesi sanki bir konut hamlesinin ilk adımı gibi şimdiden konuşmak için erken, ancak bekleyeceğiz ve göreceğiz.
Oğuz Demir 23 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Eser Siyaseti mi, İsraf Siyaseti mi başlıklı yazısına yer veriyor. Bu hafta yine Merkez Bankası'nın faiz kararı vereceği bir haftaya daha gidiyoruz. Eylül-Aralık ayında soluksuz takip ettiğimiz faiz kararını takip etmeyi son 4 aydır bıraktık. Neden faiz kararları soluksuz takip ediliyordu? Çünkü her faiz indirimin Merkez Bankası bağımsızlığı tartışmasının dövize sıçramaya neden olduğu bir dönemi yaşıyorduk. En azından genel olarak yurttaşlarımız bu yüzden takip ediyordu. Uzmanların durumu ise başkaydı. O faiz kararının sadece günübirlik bir döviz meselesinden çok daha ötesinde ekonomideki tüm alanlara dalga dalga olumsuz etkisi olacağını tahmin ediyorduk diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Enflasyona yansıdı, satın alma gücüne yansıdı, piyasadaki tüm dengeler alt üst oldu. O gün bugündür anormal şartlar altında yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi neden takip etmiyoruz? Çünkü bütün o tartışmalar ve kararlar sonrasında Merkez Bankası'nın en önemli aracı olan politika faizi etkisizleştirildi. İşin tuhaf tarafı bununla gurur bile duydular. Evet, ortada piyasaya yön verecek bir Merkez Bankası ve politika faizi kalmayınca sorunun kim tarafından nasıl çözüleceği bir muammaya dönüştü. Hükümet ise makro ihtiyati tedbirlerle enflasyonu çözeriz dedi. Neydi makro ihtiyati tedbirler? Bu tedbirler daha çok finansal sistemdeki riski kontrol etme amaçlı adımlar olarak tanımlanıyor. Çeşitli ürünlerdeki taksit sayılarının artırılması, azaltılması gibi önlemler de bunlar arasında. Taksit sayısı azalınca tüketim düşüyor, dolayısıyla talep baskılanmış oluyor ya da tam tersi. Dolayısıyla geçmişte de olduğu gibi ihtiyaca göre Türkiye'de elektronik, mobilya, otomotiv gibi sektörlerde yapılacak satın almalar için kredi ve kredi kartı taksit sayısına sınırlama getirilebiliyor. Ve o sınırlamalar ile birlikte bu sektörlerde beklenenin çok daha üzerinde daralma yaşanabiliyor. Bu kadar borçlu ve enflasyon altında ezilen bir toplumda bu tip alışverişleri yapmak zorunda olan insanlar bu sınırlamalarla birlikte çok fazla zorluk içinde kalıyor. Tam da böyle bir dönemde geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, kredi kartı alışveriş taksit sayılarının artırmasını talep etti. Esnafın da mevcut uygulamalardan mağdur olduğu anlaşılıyor.
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara 23 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Hesap Ortada başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tarım enflasyonu %118.53 olarak açıklandı ama çarşı, pazar ve markete gittiğinizde bunun iki katından daha fazla olduğunu görüyoruz. Temel ihtiyaç maddelerine geçtiğimiz hafta içinde gelen zamlarda bunun göstergesi. Yaşayarak gördüğümüz bu hayat pahalılığına rağmen hükümet yetkilileri ekonominin söylenildiği kadar kötü olmadığını, küçük sıkıntılar olduğunu söyleyebiliyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir yıl önceki fiyatlarla şu andaki fiyatlar kıyaslandığında, geçen sene kilolarla alınabilen ya da soğan ve patateste olduğu gibi çuvallarla alabildiğimiz en temel gıda maddelerini şimdi tane ile alınabildiğini, ülke yönetenlerin görmediğini ya da görmüyorlarsa da onlara aktarılmadığını düşünmek istemiyoruz. Mecliste milletvekilleri gerek ülkenin gerekse bölgesindeki vatandaşın dertlerini anlatıyorlar ama bir yerde haber olmuyor. Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan çiftçilerin yaşadıklarını rakamlarla anlattı. Rakamlar yalan söylemez diyerek Sayın Kayan'ın verdiği rakamlardan birkaçını aktaralım. Buğdayın dekar başına maliyeti 20 kilogram. 20 gübre 10 liradan 200 lira, 25 kilogram tohum 8 liradan 200 lira, 30 kilogram üre 14 liradan 420 lira, 25 kilogram nitrat 8 liradan 200 lira, biçim ücreti 100 lira, mazot 8 litre 25 liradan 200 lira, ilaç 80 lira, kira 450 lira, bir dekara çiftçinin toplam maliyeti 1.850 lira. Bir dekara Türkiye ortalaması 300 kilogram buğdaydır. Buğdayın kilogramı bugün ortalama 5 liradır. 300 kilogramı 5 lirayla çarptığınız zaman
1.500 lira para kazanıyor çiftçi ama 1.850 lira masraf ediyor. Bu hesaba göre dekar başına 350 lira zarar ediyor. Sütçülüğe gelince, bir ineği normalde bir günlük verimi 20 litre süttür. 20 litre süt için 10 kilogram süt yemi 6,5 liradan 65 lira. 2 kilo arpanın kilogramı 5 liradan 10 lira. Silajın 20 kilogramı 2 liradan 40 lira. Yoncanın 2 kilogramı 3 liradan 6 lira. Samanın 2 kilogramı 1 liradan 2 lira. İşçilik 9 lira, elektrik 2 lira, su 50 kuruş, mazot 2,5 lira. 20 litre süt için harcanan para 136 lira. Peki süt kaç para? 6,5 lira. 20 litre süt ne yapıyor? 130 lira. 20 litre sütte 6 lira zararı var çiftçinin. Türabi Kayan soruyor, nasıl yapsın bu arkadaş bu çiftçiliği? Birisi bana izah etsin, mümkün yok.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Muhterem dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan 8 Yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli dizi sohbetimizin 14. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Avrupalı devletlerin saptama destekleri ve Irak Bağız rejiminin kimyasal silah kullanımını ele alacağız.
Bu dizi sohbetimizde Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özel yanları ve uzun, acımasız ve bir savaşa karşı İran milletinin 8 yıllık direnişinin farklı yönlerini yeniden ele almaya çalışacağız.
Önceki bölümlerde 1980'lerde dayatılan 8 yıllık savaş sırasında İranlı mücahitlerin Saddam rejimine karşı kazandığı zaferde moral ve maneviyatın ne kadar etkili olduğunu göstermek için Batı ve Doğu'nun ve onların bölgedeki uydularının yardımıyla Saddam'a yapılan en yeni ve en gelişmiş silahlı yardımları ele aldık. Amerikan Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nden sonra Avrupa'daki bu iki süper gücün uyduları Saddam rejimine en fazla silah yardımını sağladı.
Avrupa ülkeleri Doğu ve Batı'nın süper güçleri gibi savaşın başlangıcında düşündürücü sessizliğini korudu ve Irak'ın İran'a yönelik saldırganlığını Kanamagi bile reddetti. Ancak İran güçlerinin başarılı saldırılarından başlaması ve savaşın İran'ın lehine dönmesiyle birlikte Irak'ın yenilgisini mali ve silah yardımıyla engellemeye çalıştılar. Savaşın başlamasından 4 ay sonra Fransa 60 Miraj F-1 uçağının Irak'a gönderildiğini duyurdu. Saddam'ın savaşı başlatmasından önce 1977-1978'de Fransa Irak'a 2 milyar dolar değerinde silah zaten satmıştı.
Fransa 1982'de Irak'a en çok silah satan ikinci ülkeydi. Ve Sovyetler Birliği'nin ardından 40 milyar frank değerinde Irak'a silah göndermişti. 1983'te Fransa Irak'a 6,5 milyar dolar değerinde silah sattı ve Exo 3 füzeleri ve süper etandart uçaklarını tedarik etti. Süper etandart uçaklar ve lazer füzeleri Fransız askeri endüstrisinin en son başarıları arasındaydı. Yüksek maliyetleri nedeniyle uçaklar Irak ordusuna kiralandı. Böylece Irak pilotları onları Fars Körfezi'ndeki İran tankerlerini uzaktan hedef almak ve İranlı savaş uçaklarından uzak durmak ve operasyonları uzaktan yapmak için kullanılırdı. Fransız hükümeti Saddam rejimine sadece silah göndermedi. 1985-1986 yıllar arasında Bağdat'a 5 milyar dolar kredi sağlarken İran'a 1 milyar dolar borç ödemekten bile kaçındı.
Fransa'yı ek olarak İngiltere 1981-1982 yıllarında birçok büyük anlaşma imzalayarak Irak'a büyük miktarlarda silah sağladı. 1982'de bu ülke Irak'a 1 milyar dolar değerinde tank tedarik etmeyi kabul etti ve 2 milyar dolar değerinde Hawk uçakları satışı için pazarlık yaptı. Aynı yıl Batı Almanya'da Mark uçak savar sistemini satmak için 4 milyar mark değerinde Irak'tan sipariş aldı. Halbuki İran'dan daha önce almış oldu ve ödemesini yaptı. 3 kruvazörü teslim etmekten kaçındı.
İtalya ve Belçika'da Irak'a gelişmiş tank savar füzeleri göndererek ve Irak'ın uzun menzilli topçu ve ordusunun diğer kısımlarını yeniden inşa etmesine yardım etti.